Ayrım 7 ve İhtilal Altan Öğmen Sayfa 83 İki Hazine Mümeyyizi ve Nişan. Sonraki gelişmeler şöyle oldu. Önce Aysel, sonra ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Mali Şubesi'nin son sınıf sınavlarını tamamladık, mezun olduk. Aysel'in de benim de burslu olmamızın sonucu olarak otomatik tayinimiz çıktı. İkimiz de Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü'nde mümeyyizliklere tayin edilmiştik. Bakanlıkta üniversite mezunlarının ilk görevlerinin adı öyleydi. Mümeyyiz, seçen, ayıran, düzelten demek. Mümeyyizin uygulamadaki görevi de şuydu. Daha üst kademelerdeki amirleriniz size iş verecekler. Siz onları daha alt kademelerdeki üniversite mezunu olmayan görevlilere yaptıracaksınız. Onların yaptığı işleri de son şeklini vererek amirinize sunacaksınız. Aysel tayini kabul etti, göreve başladı. İleride birçok iç ve dış görevlerde bulunduktan sonra hazinecilik kariyerinin en önemli mevkilerinden birine gelecekti. Hazine Genel Müdürü olacaktı. Bu aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olmak demekti. Ben göreve başlamak istemeyenler için oluşmuş geleneğe uydum. Mecburi hizmet davetine bir süre icabet etmedim. Daha sonra da mecburi hizmetimi ödemek istediğimi bildirdim. Ödeyeceğim parayı tespit ettiler, sonra talebim üzerine takside bağladılar. Taksitleri ödemeye başladım. Ama bu duruma göre ben de hazineci sıfatıyla bir yere tayin edilmiş bir meslek sahibiydim artık. Elimde tayin belgesi de vardı. Aysel o durumumu babasına bildirdi. Kendisiyle evlenmek isteyen kişinin gazeteciliğin dışında bir mesleği bulunduğunu kanıtladı. Tarık Bey artık ses çıkarmadı. Madem ki mesleği var, hazineci olmuş, öyleyse hazineci kalsın gibi bir tez ileri sürmedi. Benim meslek sahibi olmakla birlikte gazetecilik yapmayı tercih eden biri olarak kızına talip olabileceğimi kabul etti. O arada kendisiyle bir görüşme yaptım. Müstakbel kayınpederimle benim aramda da bir bahar havası başladı. İş babamla annemin onları ziyaret edip kız istemelerine kaldı. Ziyaret talebi gelince randevu verildi. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle o aşama tamamlandı, söz kesildi. Sonra Aysel'lerin evinde aile arasında nişanlandık. Nişan yüzüklerimizi aile büyüklerinden akrabamız Sadi Seçmeer taktı. Güzel sözlerle dolu bir konuşma yaptı. Eski deyimle meşru, yeni deyimle yasal birlikteliğimize başladık. Meşru veya yasal derken, geçen kitapta sözünü ettiğim önlemleri almaktan artık kurtulduk demek istiyorum. Artık sokaklarda başka gözlerden uzak durmaya gerek yok. Şipşakçıların fotoğraf çekmesinden huylanmaya da gerek yok. Nişanlıyız, ellerimizde birer yüzük. Herkese göstere göstere dolaşıyoruz. Canımız istediğinde çaylara, balolara da gidebiliyoruz. Ama tabii bir yandan da ciddi işlerimiz var. Nikah hazırlığına başlamış durumdayız. Nikah hazırlığı derken bu tabii ev bulmak, döşeyip oturacak hale getirmek gibi konuları da kapsıyor. Hem ev hem büro. Ev arama derken anlattım. Başımda bir de büro arama derdi var, tercüman için. Kızılay'da bir büro arıyorum. En az iki odalı olacak. Biri benim temsilci odam, biri öteki muhabirlerin odası. Öteki muhabirler derken o sırada bordrolu olarak sadece Aydın var. Bir de kadrolu olmadan parça başı çalışan foto muhabirleri var. Onlar için de masa gerekli. Aramalar sonucunda kiralık birkaç büro buldum. Ama İstanbul'daki patronlar hala karar veremedi. Kiminin yerini beğenmediler, kiminin giriş çıkışını. Benim kendime ev arama işime gelince, onun da gazeteye yakın olmasında fayda var, yani Kızılay'a yakın olmasında. Oysa Kızılay civarındaki kiralık evler çok pahalı. Hal böyleyken bir gün önüme bir çözüm önerisi geldi. Tercümanın 5 patronundan birincisi ve baş yazarı, fiilen de en üstteki yöneticisi, aynı zamanda da milletvekili Cihat Babam beni Ankara Palas'ta yemeğe çağırdı. Büro konusunu açtı. Benim görüp önerdiğim 3 yerden hepsini o da görmüştü. Hiçbirisini beğenmemişti. Benim de ev aradığımı biliyordu. Dedi ki, öyle iki odalı bir büro arayacağına büyük bir daire bul. Yarısı senin lojmanın olsun, yarısı büro. Tabii çok lüks olamaz ama yeni evliler için idare eder. Duruma göre gazetenin işleri iyi gider de kadrosu genişlerse başka çare düşünülür. Ya gazete senin bölümünü de büroya katmak ister, sen daha iyi bir lojmana geçersin. Ya da gazete başka yer bulur, gazetenin yeri de senin evine katılır. Cihat Babam bu öneriyi yaptı ama ekledi. Tabii eşim bunu kabul ederse. Bu tabii çok iyi bir çözümdü. Aysel'in de buna itiraz etmeyeceğinden emindim. Çünkü gazetecinin işinin ne olduğunu çoktandır biliyor. Zaman oluyor, gecesiyle gündüzü birbirine karışıyor. Büronun evle bitişik olması onun geceleri evdeyken kendini yalnız hissetmemesini sağlayacak. Ama Cihat Bey'e Aysel'e sormama gerek yok gibi bir yanıt vermedim. Bu aileyle ilgili işlerde sadece erkekler karar verir tavrı olurdu. O zaman o deyim yoktu ama şimdi maç olup dedikleri hali andıran bir tavır. Öneriye çok teşekkür ettim ama hemen ekledim. Bu benim için çok iyi olur. Sanırım Aysel de kabul eder. Ama önce bir konuşayım. Size hemen haber veririm. O haberi de tabii akşam Aysel'le konuştuktan sonra hemen ertesi gün telefon edip verdim. O sıradaki en önemli konularım olan kiralık ev ve kiralık büro arayışlarını birleştirdim. Sadece bir kiralık ev büro aramaya başladım veya büro ev. Özel hayat, iş hayatı dengesi açısından taşıdığı önceliğe göre iki deyimden bazen biri bazen öteki kullanılabilir. Aradığımı kısa zamanda buldum. O arada şunu anladım. Kiralamak için büyük daire bulmak, küçük daire bulmaktan çok daha kolaydı. Büyük dairelerin kirası tabii daha yüksekti. Ama benimki gibi iki amaca birden hizmet edecekse, bu iki ayrı küçük daire tutmaya göre daha hesaplı oluyordu. Yerini tarif edeyim. Ankara'nın Atatürk Bulvarı'nda Kızılay'dan başlayıp sağ kaldırımdan Sıhhiye'ye doğru inin. Sağdaki ilk cadde Sakarya Caddesi'dir. Oraya girmeyin, yola devam edin. İş Bankası'nın Kızılay Şubesi'ni geçer geçmez sağa sapan cadde Tuna Caddesi'dir. Oraya sapıp yürüyün. Sağdaki ikinci sokağa sapar sapmaz sol köşedeki 4-5 dairelik küçük bir apartmanın birinci katındaki sağdaki dairenin kapısını çalın. Bulduğum ev büro orasıydı. Bu kitabı yazarken gidip baktım. Şimdi o apartman yok. Ya da var ama eklemeler de yükseltilmiş. Koskoca bir yeni apartman haline gelmiş. Alt katında dükkanlar var. Ev büronun bir salonu, 3 odası vardı. Dairenin kapısından girilince 2 oda sağdaydı. Aralarında bir kapı vardı. İkisi birlikte büro bölümünü oluşturabilirdi. Salon ile bir oda da sol taraftaydı. Onlar da ev olacaktı. Ev tarafına bir koridordan geçiliyordu. Tuvalet koridorun büro tarafında kalıyordu. Tuvaletli banyoyla mutfakta ev tarafında. Kira pazarlığı uzun sürmedi. Şimdi ne kadar olduğunu unuttum ama makul bir fiyatta anlaştık. İstanbul'daki idareciler onay verdi. Daire kapısından girince sağdaki iki odalı büro tarafının masa, koltuk, sandalye gibi eşyasını İstanbul'dan hallettiler. İki telefonumuz da bağlanınca orada çalışmaya başladık. Gazetenin haberlerini İstanbul'daki gazeteyi annem ve babamla birlikte benim ve kardeşlerimin oturduğu Bahçeli Evler'deki evimizden okuma zorunluluğundan kurtulduk. Evlendikten sonra oturacağımız eve gelince onun eşyasının yerleştirilme işi de önemliydi ama ona sıra bürodan sonra geliyordu. Örsan ve gazetecilik. O arada annemin korktuğu oldu. Bizim büroya kardeşim Örsan da sık sık uğramaya başladı. Gazetecilikle ilişkisi anlattım. O vakte kadar sınırlı kalmıştı. Bizim Bahçeli Evler'deki evde bir haber okumalarımız sırasında o da evdeyse bize bazen yardım ediyordu. Biz yeni büromuzda çalışmaya başlayınca akşamüstleri eve gideceğine bizim büroya gelir oldu. Bu da annemin o konudaki tedirginliğini arttırdı. Örsan lisenin son sınıfındaydı. Aile içinde öğrenimine nerede devam etmesi gerektiği yolunda görüşler tartışılıyordu. Annem ona doğru dürüst bir mesleğin yolunu açacak bir fakülte arıyordu. Fakat bu hangisi olabilirdi? Benim vali veya büyükelçi veya maliyeci yetiştiren siyasal bilgilere girip oradan gazeteci olarak çıkışından sonra ne o fakülteye güveni kalmıştı ne de hukuk dahil, edebiyat dahil, laf bilimleriyle uğraşan öteki fakültelere. Ancak tabii şu vardı, seçilecek fakültenin dolayısıyla mesleğin Örsan'ın eğilimlerine de uygun olması gerekiyordu. Örsan'ın liseyi bitirişi zamanında da bugünkü gibi bir merkezi sınav sistemi yok. Teknik üniversite ve siyasal bilgiler gibi birkaç yer hariç lise sonu sınavlarını vermiş olan herkes istediği yüksek öğretim kurumuna girebiliyor. Bugünkü gibi ÖSYM puanı hesabı yapılmıyor. Yani annem doğru dürüst meslek konusundaki görüşlerini Örsan'a kabul ettirirse sorun çözülmüş olacak. Ama annem herhalde Örsan'la konuşup onu ikna etmeyi denemiş ve başarısız kalmıştı ki bir gün benimle de bir konuşma yaptı. Oğlum dedi, sana laf dinletemedim. Bir meslek seçtin ki gecesi gündüzü yok, teminatı yok. Üstelik tehlikesi çok, serseriliği çok. Bir aileye böyle bir meslekten bir kişi yeter. Buna bir de Örsan'ı teşvik etme. Tabii savunmaya geçtim, haklıydım da. Ben Örsan'a onun gazeteciliğe teşvik edici sözler söylememiştim. Büroya gelip gidişi kendi isteğiydi. Büroda Aydın'ın odasında oturuyordu. Gelmişken yardım ettiği de oluyordu. Bunu ondan ne ben istiyordum ne Aydın istiyordu. Ama bu işe hevesi varsa ne yapabilirdik ki? Büroya gelince seni istemiyoruz, git mi demeliydik? Annemle konuşurken şu anlaşıldı. Annem Örsan'la görüşüp o ikna denemesini yaptıktan sonra ondan şu cevabı almış. Anneciğim haklısın ama ben önce gazeteciliği denemek istiyorum. Örsan bunu bu kadar açık olarak bana söylememişti. Gazeteciliğe hevesi olduğu belliydi. Bu sadece heves de değildi. Ben onun çocukluğundan beri üç kardeş bir arada Öğmen Kardeş dergisini çıkardığım zamandan beri farkındaydım. O alanda çok yetenekliydi. Ama o sırada önünde başka seçenekler de vardı. O zamanki Amerikan rüyası petrol. Türkiye'de meslek hayatına atılacak olanların karşısına çıkan en cazip seçenek, Amerikan rüyası gibi ufuklar açan bir işte kariyer yapmaktı. Herhangi bir işe çok genç yaşta en alt basamaktan başlayıp yükselmek, aşama aşama çok para kazanır hale gelmek. Bu adı üstünde bir rüyaydı ama bazen gerçekleşiyordu. Sadece Amerika'da değil, Türkiye'de de. Ham pamuk taşımacılığından başlayıp iplik fabrikatörlüğüne yükselen milyonerler, at arabası kullanmaktan şoförlüğe geçip sonra otobüs filosu kurarak servet yapan milyonerler artık bizde de vardı. Tam o yıllarda da Amerikan rüyası deyimine en uygun iş alanı ortaya çıkmıştı. Türkiye'de petrol arama işi. 1953-1954 yıllarındaki teşvik kanunlarıyla ülkede petrol arama bölgeleri oluşturulmuştu. Yabancı şirketler gelmiş kadrolarını kurmuştu. Genç memurlar, işçiler, stajyerler çalıştırıyorlardı. Hepsine piyasanın çok üstünde ücretler ödüyorlardı. Masraftan kaçınmıyorlardı. Tabii hedeflerine ulaşıp petrolü bulurlarsa kazançları çok büyük olacaktı. Örsan da bir arkadaşıyla birlikte son yaz tatilinde petrol arama izni alıp Türkiye'ye gelen bir Amerikan şirketinde stajyerlik yapmıştı. Devamlı iş teklifi de almıştı. Liseyi bitirdikten sonra orada kariyer yapabilirdi. Bir yandan öğrenimine devam edebilir, bir yandan çalışabilirdi. Arkadaşı Oyman Sayar öyle yapacaktı. O işi meslek edinecek, petrol aramada uzmanlaşacak, ileride kendi şirketini kuracak ve büyütecekti. Örsan'ın da aklından bir ara petrolcü olma seçeneği geçmişti. Ben de ona o arayış döneminde herhangi bir telkinde bulunmamaya dikkat ediyordum. Kendi kararını kendi vermeliydi. Ama doğrusu o kararı gazetecilik yönünde olursa bundan çok memnun olurdum. Bu açıdan Örsan'ın anneme gazeteciliği denemek istiyorum dediğini öğrenmek benim için bir müjde gibi oldu. Bu bir karar sayılırdı. En azından deneme kararı. Bunu engellemek bir yana desteklemeliydik. Örsan'ın anneme söylediğini öğrendikten sonra artık ben annemi ikna etmeye çalıştım. Madem gazeteciliği denemek istiyor, bırakalım denesin dedim. Önümüz yaz stajyer olarak birkaç ay gelir gider. Zaten ben onu işe alamam. Hem öyle kadrem yok. Hem olsa bile oraya kardeşimi tayin edemem. O birkaç ay içinde bu işi denemiş olur. Daha sonra ne yapacağını, hangi mesleği seçeceğini, hangi fakülteye yazılacağını da ona göre belirler. Benim bunları söylemem annemin kaygılarını azaltmadı. Aslında gazetecilik mesleğinin o zamanki hali karşısında endişelerinde haksız değildi. Gazeteciliğin zaman zaman gece gündüz çalışmayı gerektirdiği, onun da sık sık tanığı olduğu bir gerçekti. Gece gündüz çalışmanın gerekli olmadığı hallerde de bunun bazen başka işlere gerekçe olarak kullanılabildiği de bir gerçekti. Meslekteki görev yerlerinin teminatının olmadığının da örnekleri çoktu. Benim o zamana kadar çalıştığım üç gazeteden biri Ulus, matbaasına el konularak kapatılmıştı. Biri de Halkçı gazete sahibine uygulanan baskılar sonucunda yayınına son vermişti. O sırada Tercüman gazetesindeki görevimden memnundum ama hükümetin başyazarımız Cihat Baba'nın eleştirel tutumuna kızdığı da biliniyordu. O yüzden gazetenin diğer ortaklarına baskı yaptığı söylentileri başlamıştı. Kısacası bence çok iyi bir meslekti bu gazetecilik ama annemin de sık sık aklına geldiği gibi riskleri de az değildi. Fakat ne yapalım, benim gibi Örsan da o mesleği seviyordu. Sonuçta annem o realiteyi kabul etti. Örsan bizim büronun gayri resmi mensubu oldu. Lise sınavlarını tamamlayıp fakülte seçme zamanı gelince önce dil tarih coğrafya fakültesine yazılacaktı ama gazeteciliğe hep devam edecekti. Gayri resmilikten resmiliğe. Burada Örsan'ın Tercüman Gazetesi'nin Ankara bürosunda gayri resmi olarak çalışmasının nasıl resmileştiğini de özetleyeyim. Stajı olarak düzenli gelip gitmeye başlayınca katkıları hızla artmıştı. Başlangıçta yaptığı iş yazdığımız haberleri İstanbul'a telefonla okumaktı. Sonra onların bir kısmını telefonla aldığı bilgilere dayanarak kendi yazmaya başladı. Bir süre sonra da artık bazı haberler için haber kaynaklarına kendi gidiyordu. Haber izleyişi de haber yazışı da çok iyiydi. Büroda artık 3 kişiydik. Üretimimiz büyük ölçüde artmıştı. Onu İstanbul'daki yazı işlerindekiler de telefondaki sesinden tanıdılar. Haberleri alan Rüstem Işın'dan başlayarak Ankara ile ilişkisi olanlar büromuzda Örsan diye bir stajyerin bulunduğunun farkındaydı. Bazıları onun benim kardeşim olduğunu da biliyorlardı, bazıları bilmiyordu. Gerçi bunu kimseden gizlememiştik. Ama Örsan'ın gazetenin İstanbul'daki merkezinde herhangi bir kaydı ve evrakı yoktu. Bu o zamanki şartlarda doğaldı. Stajyerler yani denemek için kısa süreli olarak parasız çalıştırılanlar için kayıt tutmak ve bir yerlere bildirimde bulunmak gibi adetler yoktu. Gerçi bir kanun çıkarılmıştı. Gazetecilikte çalışanlar ve çalıştıranlar hakkındaki münasebetleri düzenleyen 5953 sayılı kanun. Buna göre gazetecilikte stajyer çalıştırmak ancak kısa süreli olarak ve belirli koşullar altında mümkündü. Ama uygulama usulleri daha yerleşmemişti. Ben gazetenin Ankara temsilcisi olarak stajyer çalıştırma yetkimin bulunduğunu varsaymıştım. Onu o şekilde çalıştırıyordum. Bir gün şöyle bir şey oldu. Yazı işleri müdürü Tevfik Erol telefonla beni aradı. Örsan'ın yazdığı bir haberi çok beğenmiş, habere imzasını atmak istemiş. O zaman o gelenek tercümanda da devam ediyordu. Daha önce anlatmıştım. Muhabirler haberlere imza atmıyorlardı. Sadece haberi kimin yazdığının belli olması için bir rumuz veya kelime kullanıyorlardı. Haberin imzalı yayınlanmasına ya şeflerinin teklifi üzerine ya da doğrudan doğruya yazı işleri müdürü karar veriyordu. Bu yerine göre iyi yazılmış haberin ödüllendirilmesi anlamına geliyordu. Tevfik Erol dedi ki haber çok güzel olmuş. Birinci sayfadan büyükçe veriyoruz. Sen teklif etmemişsin ama eğer itirazın yoksa imzasını atmak istiyorum. Örsan yazmış. Soyadı neydi Örsan'ın? Buna hem sevindim hem de ne yapacağımı şaşırdım. Demek Tevfik Erol Örsan'ı biliyormuş ama onun benim kardeşim olduğunu bilmiyormuş. Tereddütler içinde Tevfik ağabey dedim. Bundan çok memnun oldum. Demek ki beğendin haberi. Ama ben biliyorsun sanıyordum. Örsan benim kardeşim. Bir iki aydır büroda stajyerlik yapıyor. Örsan'ın imzasını koymanı çok isterim. Ama Ankara haberlerinde Altan Öymen diye benim imzam çıkıp duruyor. Onun soyadı da Öymen. Bilmem nasıl olur. Tevfik Erol Baba Ali'nin kıdemli gazetecilerindendi. Kendini iyi yetiştirmişti. Hiç yapmacık tarafı yoktu. Olduğu gibiydi. Ne söylüyorsa samimi düşüncesiydi. Örsan'ın benim kardeşim olduğunu öğrenince öyle mi dedi ki o öyle mi'nin içinde bundan gerçekten memnun olduğunun ifadesi vardı. Ve devam etti. Peki ama öyleyse ne yapacağız? Çocuk belli ki haberi çok iyi işlemiş, çok iyi yazmış. Gazetede imzasının çıkmasını hak etmiş. Biz o hakkını vermek istiyoruz ama buna engel olan bir şey var. Seninle aynı soyadını taşıması. Bunu o yüzden yapamazsak haksızlık olmaz mı? Şimdi benim halimi düşünün. Örsan'ın imzasının Örsan Öymen diye yayınlanmasına razı olsam, birinci sayfada zaten 2-3 habere imza konuluyor. İkisinin soyadı Öymen olacak. Razı olmasam Örsan'ın gazetecilikte isim yapma şansı benim yüzümden engellenmiş olacak. Tevfik Erol'la telefon konuşmamız birkaç dakika daha devam etti. Sonuçta şöyle bir formül bulduk. Örsan'ın bir göbek adı vardı, Mustafa'ydı. Tevfik Erol onun imzasını Mustafa Örsan diye yayınlayacaktı. Ve eğer daha sonraki haberlerini de beğenirse onlar için de aynı şeyi yapacaktı. Böylece Örsan'ın haberleri imzasıyla yayınlanan bir muhabir olarak gazeteciliğe resmen başlaması Mustafa Örsan imzasıyla oldu. Ertesi gün, daha doğrusu ertesi akşam yani İstanbul gazetelerinin Ankara'ya gelip bizim büroya ulaştığı saatlerde o imzalı haberi ben de gördüm Örsan'da. İkimiz de çok memnun olduk. Örsan'ın gazeteci oluşu böylece matbaa yazısıyla tescil edilmiş oldu. Kim bu Mustafa? Buna bir ek daha yapayım. O günlerden birinde bizim büroya Cihat Baban geldi. Uzun zamandan beri gelmemişti. Milletvekili olarak dış politika işleriyle de ilgiliydi. Sık sık yurt dışına çıkıyordu. Bir seyahatinden yeni dönmüştü. Hoş beş faslından sonra bana sorduğu ilk soru şuydu. Kim bu Mustafa Örsan? Yüzündeki ifadenin ne olduğunu çıkaramadım. Bana kaşları çatık gibi geldi. Aklımdan acaba bir oda stajyer çalıştırmama kızdı mı sorusu geçerken sözlerine devam etti. Çok güzel yazmış o haberi, kim o? Derin bir nefes aldım, kardeşim dedim. Sonra hikayeyi anlattım ve Örsan'ı tanıştırdım. Tevfik Erol'la bulduğumuz Mustafa Örsan formülünü o da beğendi. Ve Örsan'ın tercümanın Ankara'daki stajyer muhabirliğinden profesyonel muhabirliğine geçişi gazete patronluğunca da onaylanmış oldu. Bunun sonucu olarak da ona az da olsa bir maaş bağlandı. Birkaç ay sonra ise başka gazetelerden daha yüksek maaş teklifleri almaya başlayacaktı. Onlardan Dünya Gazetesi Ankara temsilcisi Oktay Ekşi'nin teklifini kabul edecek ve oraya geçecekti. Ama o vakte kadar bizim büronun ilk dönemindeki çalışmalarına katkıda bulunmaya 1956'nın yaz aylarında da devam edecekti. Ev tarafı ve gelinlik. Geriye büro evin ev tarafının eşyasının halledilmesi gerekiyordu ki o işin pek kolay olmadığı belliydi. Bunu yavaş yavaş yapacaktık. Nikah günümüzü ona göre alacaktık, başladık. Benim o vakte kadar bildiğim yoktu. Bazı gelenekler varmış. Yatak odasını kız tarafı yaparmış, oturma odasını erkek tarafı. Tabii taraf denilince ikimizin de arkamızda geniş bir taraftar topluluğu yok. Daha önce anlatmıştım, ikimizin de babasının, annesinin, teyzelerinin, amcalarının ve diğer yakın akrabalarının meslekleri öğretmenlik. Gerçi kariyerlerinde ilerleyenleri olmuş, babam gibi siyasette görev alanları da olmuş ama maddi imkanları doğal olarak orta halliliği aşmamış. Yani erkek tarafı olarak da kız tarafı olarak da yapabilecekleri şeyler sınırlı. Bunu ikimiz de biliyoruz. Düğün dernek meselesinde de ev eşyası meselesinde de ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Aramızdaki ve aileler arasındaki görüş alışverişi sonunda evliliğe giden süreçte yapılacak işlerin planı oluştu. Nikah Ankara Belediyesi'nin eski halk evi binasındaki nikah salonunda kıyılacaktı. Akşam da düğün niyetine bizim bahçeli evlerdeki evde aileler ve akrabalar arasında yemek yenilecekti. Ama tabii gelinlik giyecekti. Bu herkesten önce annemin koyduğu bir şarttı. Bu konuda çok duyarlıydı. Bu dizinin ilk kitabında yazmıştım. 1930 yılında evlenen annem babamın o zamanki imkanlarının sınırlarının sonucu olarak gelinlik giyememiş, nikaha sade bir elbiseyle katılmıştı. Aile içinde gelinlikle evlenme havasını ilk defa kız kardeşi Hamiyet'in 1937'deki düğününde yaşamıştı. Şimdi ilk gelininin evlenmesinde bu konuda daha da hassastı. Evlenmemizin şekliyle ilgili niyetlerimizi dinlerken en fazla üzerinde durduğu konu bu oldu. Peki gelinliği kim dikecekti? O da önemliydi. O zamanlar malum gelinlik bir yana normal elbisenin bile konfeksiyonu gelişmemiş. Ne giyecekseniz terzide diktireceksiniz. Terzinin de iyi olması, gelinlik konusunda tecrübesi olması gerekti. İki aile arasında bu konuda yapılan görüş alışverişinden şu sonuç çıktı. Ankara'da bu alanda ünlü bir Nevin Hanım vardı. Aysel'in ablası Yüksel'in gelinliğini de o dikmişti. Herkes çok beğenmişti. Daha da önemlisi Aysel de çok beğenmişti. Karar verildi, Nevin Hanım'la temasa geçilecekti. Tabii Aysel nikahta gelinlik giyince benim de smoking giymem gerekirdi. Allah'tan benim bir süredir smokinim vardı. Bizim terzi Ahmet'e yaptırmıştım. Bir iki davette de giymiştim. Kahve fincanı kaç tane olmalı? Nikahtaki giyim işleri böyleydi, ev eşyasına gelince. Onların da bir kısmı taraflarca karşılanıyordu, bir kısmını ise biz Aysel'le çarşıya çıkıp karşılamaya çalışıyorduk. Fakat bunu sistematik bir hale getirememiştik. O vakitler öyle büyük mağazalar yoktu. Bugünkü AVM'lerin ise kurgusu bile yoktu. Ankara'da en çeşitli ve hesaplı alışveriş Anafartalar Caddesi'nden Saman Pazarı'na yürürken sağdaki ve soldaki küçük dükkanlara girip çıkarak yapılabiliyordu. Ayrıca biz ikimiz de çalışıyorduk. Vaktimiz azdı ama iş arasında veya cumartesi öğleden sonra vakit buldukça buluşup oraya gidiyorduk. Pazarları tüm dükkanlar kapalıydı. Cumartesi günleri de öğleye kadar çalışma günüydü. Tüm memurlar gibi Aysel de çalışıyordu. Önce vitrinlere bakıyorduk. Gördüklerimizden bazısının bize de lazım olduğunu o zaman fark ediyorduk. O lazım olanlar üzerinde vitrin karşılaştırması yapıp uygun bulduğumuz dükkanlara giriyorduk. Özelliklerini görüp fiyatlarını da öğrendikten sonra hangisini alacağımıza karar verip alıyorduk. Tabii o gün cebimizde veya Aysel'in çantasına ne kadar para varsa onun sınırları içinde kalarak. Tekrar hatırlatayım yoksa unutuluyor. Niçin kart kullanmıyordunuz diye soranlar oluyor. O zamanlar kredi kartı gibi şeyler yok. Veresiye için de tanıdık dükkanlar gerekli. Bizde o da yok. Vitrinleri gezerken ''Aa şu bize de lazım'' veya ''Bize şu da lazım'' gibi rastlantısal metotlarla yapılan alışveriş o kadar isabetli olmuyordu. En azından öncelikler açısından. Mesela mutfak eşyası alışverişinde, Aysel bugün hala anlatır, özel muhallebi tabakları alıyorduk. Ama muhallebi bir yana herhangi bir yemeği veya tatlıyı yemek için önce onu pişirmek gerektiğini, onun için de tencereye, tavaya ihtiyacımız olduğunu son günlere kadar hatırlamıyorduk. Bir başka misal, kahve fincanı görünce bize bu da lazım deyip almıştık. Ama sonradan anlayacaktık, evlenenler her zaman baş başa kalmazlar, evlerine misafir de gelebilir, kahveyi onlara da ikram etmek gerekir. Oysa biz çok beğendiğimiz bir kahve fincanı çeşidinden sadece iki tane almışız. Bu eksikliğin ne kadar önemli olduğunu evlendikten sonra ilk misafirlerimiz geldiğinde fark ettik. Allah'tan iki kişiydiler. Kahve mi çay mı sorumuza bir orta bir sade diye cevap verdiler. Durumu onlara kahve, kendimize çay ikram ederek idare ettik. Kahve fincanı sayımızı arttırmak için harekete geçmemiz o ziyaretten sonra oldu. Evet, evlenme alışverişlerimiz bazen vakit azlığından, bazen de cepteki çantadaki para azlığından fazla rasyonel olmuyordu. Ama ağır aksak da olsa ilerliyordu. O arada yatak odası takımı ve koltuk takımı ısmarlanmıştı. Aysel perdeleri seçmişti, onlar da dikiliyordu. Tabii bir yandan da büro evin büro kısmındaki faaliyet zaman zaman yoğunlaşarak devam ediyordu. Şimdi biraz da onları anlatayım. Evlenme sürecinin devamını daha sonra anlatırım. 1955-1956 yıllarının Türkiye için en önemli konularından biri bu bölümün başlarında bahar havalarını anlatırken değindiğim Bağdat Paktı'ydı. Bu sadece Türkiye'yi değil, dünyadaki soğuk savaşın iki blokundaki ülkeleri de ilgilendiriyordu. Ayrıca o iki blokun dışında kalan belirli ülkeleri de, özellikle de Orta Doğu ülkelerini. Türkiye için bu sadece dış politikamızı değil, iç politikamızı da etkileyen bir olaydı. Bu bölümde de değindim, iktidar-muhalefet ilişkilerindeki gerginliğin bir süre için de olsa azalmasında rol oynamıştı. Şimdi o Bağdat Paktı'nı bundan sonraki bölümde daha yakından görelim. 7. Ayrımın sonu, sayfa 96.